Ayrım 5, sayfa 69. İnandığımız tek kişi Gazi'ydi. Onun peşinden gitmez de ne yapardık? Osmanzade Hamdi Aksoy. Cumhuriyeti Kuranlar anlatıyor dizisini hazırlarken Osmanzade Hamdi Aksoy'un ilk mecliste bulunduğunu biliyordum. 1883'te İzmir'de doğan Osmanzade Hamdi Bey, Halkalı Ziraat Okulu'nu bitirdikten sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girmiş ve partide önemli görevler almıştı. Yunus Nadi Yeni Gün gazetesi çıkarken onu sorumlu müdürlüğe getirdi. Birinci dönemde Ertuğrul'dan Bilecik milletvekili seçildi. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci dönemlerde İzmir milletvekili olarak meclise girdi. Kendisini aradığım zaman 68 yaşındaydı. Anadolu Sigorta Şirketi yönetim kurulu üyesiydi. CHP'den ayrılarak Demokrat Parti'ye katılmıştı. Konuşma isteğimi hemen kabul etti. Beni evinde sıcak bir konukseverlikle karşıladı. Kahvelerimizi içerken kendisine Cumhuriyet'in ilanına dair anılarını sordum. Bir süre düşündükten sonra şöyle dedi. O kadar çok şey var ki neresinden başlayacağımı bilemiyorum. Benim anılarım şimdi bilmem kimseyi ilgilendirir mi? Yine de anlatayım. Siz ilginç bulursanız not edin. Cumhuriyet henüz ilan edilmemişti. Ankara'nın en heyecanlı günlerini yaşıyorduk. Ben her akşam PTT müdürlüğüne uğrayarak o zaman umum müdür Sabri Bey'e İstanbul'da olup bitenleri sormayı adet edinmiştim. Yine bir gün Sabri Bey'le birlikte telgraf başındaydık. Bir haber geldi. Vahdettin Sevr Anlaşması'nın imzalanması için yetki vermiş. Bu kara haberin bana nasıl dokunduğunu anlatamam. Beynimden vurulmuşa döndüm. Biz burada en feci koşullar altında savaşı sürdürmeye çalışırken İstanbul'da bir adam çıkıp düşmanla anlaşmak için en ağır şartları kabule razı olduğunu bildiriyordu. Bundan daha ağır, daha aşağılık bir durum olabilir miydi? Bir türlü kendimi bu haberin etkisinden kurtaramıyordum. Meclise gelince Vahdettin'in halli tahttan indirilmesi için bir takrir, önerge hazırladım ve bunları başkanlığa verdim. O gün başkanlık makamında Doktor Adnan Bey, Adnan Adıver oturuyordu. Takriri bir göz attı, sonra başıyla bana bir olmaz işareti yaptı. Bir şey anlamadım ama okunması için de ısrar etmedim. Ertesi gün başkanlık makamına Gümüşhane mebusu Hasan Bey, Saka geçmişti. Ben aynı takriri yeniden sundum. Bu sefer de Hasan Bey başını salladı ve okumadan cebine attı. Ben yine ısrar etmedim ama herhalde başka sebepler vardır diye sesimi çıkarmadım. Aradan iki gün geçmişti. Gazi'nin beni çağırdığını söylediler. Gittim. Gel bakalım çocuğum, sen bir takrir vermişsin dedi. Evet deyip vaziyeti anlatarak Vahdettin hainliği karşısında duyduğum tepkiyi ve üzüntüyü bildirmeye çalıştım. Haklısın dedi. Seninle beraberim. Fakat düşün ki arkamızda bütün bir Anadolu var. Biz Vahdettin'in haline kalkarsak bütün Anadolu isyan eder. Zaten her yer kargaşa içinde. Bir de biz Vahdettin'le ilişkimiz olmadığını ilan ettik mi Anadolu dağılma tehlikesine uğrar. Sen dikkat etmedin mi? Ben geçen gün mecliste ne dedim? Padişahımız efendimiz İngilizlerin elinde esirdir. Kendisi bugün serbest hareket edemiyor. Padişahımızı kurtaracağız demedim mi? Çocuğum sen o takriri şimdi geri al. Sabret, sırası gelince hepsini yapacağız. Ama bekle bakalım. Gazi haklıydı. Takriri geri aldım. Mesele de o koşullarda böylece kapandı gitti. Meclisin ikinci döneminde Cumhuriyet'in ilanı daha büyük bir önem kazanıyordu. Mecliste saltanattan yana birçok kişi vardı ama duygularını bir türlü açığa vuramıyorlardı. Nihayet Cumhuriyet'in ilanına dair özel kanun meclise geliverdi. Kanun aleyhinde konuşan olmadı ve meclis oy birliğiyle kanunu kabul etti ve böylece Cumhuriyet'i ilan ettik. 25 yıl önceki amaçlarınız gerçekleşti mi? O zamanlar bizim kişisel olarak şu veya bu gayelerimiz olabilirdi. Ama bağlandığımız tek adam vardı, Gazi. Onun direktiklerinden, onun koyduğu esaslardan başka bir hedefimiz olamazdı. Ona inanmıştık. Hepimiz yalnız onun izinden yürüyorduk. Zaferi tek başına kazanan adamın harikuladeliği şuradadır. Zaferden sonra köşküne çekilip oturabilirdi, oturmadı. O sıralarda bizleri toplayıp şöyle dedi. Böyle askeri zaferler bir milleti uzun süre yaşatamaz. Bunun yanında iktisadi ve sosyal zaferler lazımdır. Biliyorsunuz şapka dedi giydirdi. Latin harflerini kabul ettirdi. Velhasıl kara taassubun üzerine kurulmuş ne varsa yıktı ve yepyeni bir Türkiye meydana getirdi. Böyle bir insanın peşinden gitmez de ne yapardık? Onun gayelerinin yanında bizim başka ne gayemiz olabilirdi? Fakat o bütün bu işleri bize mal etti. Milleti önderlik eden tek adam hiçbir zaman bunları ben yaptım demedi. Millet yaptı dedi. Halbuki onun yanında biz kim oluyorduk? Bizim eğer bir topluluk içinde bir değerimiz olduysa bunu bize sağlayan Atatürk'tü. 28 yılda başarılan işlerin sizce en önemlileri hangileridir? Devrimler kolay başarılacak işler değildi. Yazı devrimi, şapka devrimi, Atatürk bunları yaptı. Milli eğitimin gelişmesi ve memleketin yollarla dolması Cumhuriyet'in inkar edilmez eserleridir. Ve nihayet bugünkü demokratik gelişme Cumhuriyet'in eseri değil midir? Akşam. Cumhuriyeti Kuranlar anlatıyor. 30 Ekim 1951. Osmanzade Hamdi Aksoy'u 25 Mayıs 1957'de yitirdik. Cumhuriyet ilan olunurken binlerce yıllık tarihte acaba böyle bir zafer kutlanmış mıdır diye düşünüyordum. Rahmi Köken. Rahmi Köken 1881'de İzmir'de doğdu. Hukuk eğitimi gördükten sonra Zonguldak'ta maden müdürlüğüne atandı. Osmanlı Meclisi mebusanına İzmir'den üye seçildi. Kurtuluş Savaşı başlarında Ankara'ya kaçarak yine İzmir'den milletvekili seçilerek meclise katıldı. 7 dönem yani toplam 27 yıl milletvekilliği bir sürede Ticaret, Ekonomi ve Tarım Bakanlığı yaptı. CHP'den de hiç ayrılmadı. Kendisiyle konuştuğumda 71 yaşındaydı, zarif bir görüntü veriyordu. Cumhuriyet'in ilanını bana şöyle anlattı. Cumhuriyet'in kalbi 29 Ekim 1923'teki ilk teşkilat-ı esasiye kanununa bazı madde ve fıkralara eklenerek oluşturuldu ve mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Bu karar bizim uygar dünyaya göre doğu dünyasından ve onun geriliklerinden kurtulmamız ve batıya yönelmemizdi. O gün çürümüş saltanat hayatının son nefesini verdiği bir gündü ve Türk milletinin dünya haritasından silineceğini zannedenlerin düş kırıklığı günüydü. İşgal orduları Türk milletinin ve gazinin yokluktan varlık yaratan kudretini, milletteki istiklal aşkını göremeyecek kadar kör olmuşlar ve Türkleri ebediyen kapamak istedikleri uygarlık kapılarını ardına kadar açmaya mecbur kalmışlardı. Binlerce yıllık koca tarihin sayfalarında acaba böyle kaç sefer kaydedilmiştir? O tarihi günü yaşayanlar hayatlarının en bahtiyar duyguları içinde başta ebedi Şef Gazi Mustafa Kemal'i ve milli hakimiyeti kutladılar. Yalnız askeri zafer değil, birçok manevi zaferler silsilesinin milletler hayatında bu kadar kısa zamanda bu kadar hızla gerçekleşmesine başka örnek bulunabilir mi? Cumhuriyeti izleyen devrim yılları baş döndürücü ilerleme hamleleriyle doludur. Bunlar nasıl oldu? Uygarlık aleminde çok geride kaldığımızı biliyorduk. Aramızdaki mesafenin doldurulamaz dandını verecek kadar açık ve yaşama hakkımızın tehlikede olduğunu görüyorduk. Bu korkunç açığı kapatmak için olağanüstü bir güç sahibi olmak gerekiyordu. Atatürk'ün önderliğinde bunu başardık. Biz yaşlar için bu ne mutlu bir gözlemdi. 1923'teki amaçlarınız gerçekleşmiş midir? Evet, fakat yapacağımız daha çok şey var. 28 yılda yapılan işlerin en önemlileri hangileridir? Bence en önemlisi uzun asırlar sürmüş padişahlık idaresinin memlekette yarattığı alışkanlıkların kökünden silinip atılması ve ulusal egemenliğin yerleşmesidir. Bunun yanında bütün ileri hamleleri köstekleyen itikatların yerine laikliğin kabulü, hilafetin kaldırılması, şapka inkılabı, yeni harflerin kabulü, Ankara'nın yeni hükümet merkezi oluşu da Cumhuriyet'in önemli hamlelerindendir. Devrimleri bugün tehlikede görüyor musunuz? Son zamanlarda devrimlere karşı birçok üzücü saldırı olmuşsa da bunlar bir takım eski hoca döküntülerinin eserlerinden başka bir şey değildir. Türk milletinin tarihi deneyimi ve aklı selimi bu gibi gericilikleri önleyeceği gibi gençliğin davayı candan benimsemesi de bütün kötülükleri engel olacaktır. Akşam Cumhuriyeti kuranlar anlatıyor. 1 Kasım 1951. Rahmi Köken bu konuşmadan 8 ay sonra 7 Temmuz 1952'de yaşama veda etti. Atatürk her şeydi, büyük bir dahiydi. Kendi görüşlerini mutlaka başkalarına kabul ettirmeye çalışmaz, kanaatlere saygı gösterirdi. Ragıp Özdemiroğlu. Ragıp Özdemiroğlu bir zamanların en genç milletvekiliydi. 1893'te Diyarbakır'da doğmuş, hukuk eğitimi görmüş, Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında Ankara'ya ulaşarak Matbuat Şube Müdürlüğü'ne atanmıştı. Coşkulu ve dinamik bir yapısı vardı. Atatürk'e hiç koşulsuz gönül verenlerin arasında yer alıyordu. Meclisin ikinci döneminde 1923 yılında 30 yaşında Zonguldak'tan milletvekili seçildi ve 1939'a kadar 16 yıl bu görevini sürdürdü. Sonra bir iş adamı olarak bir antimon madeninin sahibi oldu, CHP'den ayrıldı, politikaya da veda etti. Cumhuriyeti Kuranlar Anlatıyor dizisini hazırlarken kendisini İstanbul'daki bürosunda buldum. 58 yaşında dinç bir delikanlı gibiydi. Atatürk'ün yakın çevresinde yer aldığı günlerden birçok anısı vardı. Konuştuğum eski muhaliflerin bazıları takrir-i sükun kanununa ve istiklal mahkemelerine cephe alarak CHP yönetimini eleştirmişlerdi. Ragıp Özdemiroğlu ise devrimlerden hiç ödün vermiyor ve sertlik yanları arasında yer alıyordu. O ve arkadaşları Cumhuriyeti kökleştirmek için sert önlemlerin zorunluluk olduğunu belirtiyorlardı. Özdemiroğlu'na ilk olarak bu konudaki düşüncelerini sordum. Şunları söyledi. Takrir-i sükun kanununu ve istiklal mahkemelerini o dönemin o koşulları içinde değerlendirmek gerekir. O günlerde bu kanunların çıkmasında tam bir zaruret vardı. Bugün o dönemin sıkıntılarını atlatıp çekilen güçlükleri unuttuğumuz için o zaman alınan bazı önlemleri arka görenler olabilir. Fakat devrimlere karşı olanların homurdandıkları dönemde Cumhuriyet'in selameti için bu gibi önlemlere başvurmak zaruriydi. Zaten o zaman devrimlere karşı olan cereyanlar bir homurtudan ileri gidemezdi. Devrimleri baltalamaya çalışanların kafasını kırardık. O dönemin havası bunu gerektiriyordu. Fakat Atatürk'ün yine de toleransı vardı. Kendi görüşlerini mutlaka başkalarına kabul ettirmeye uğraşmaz ve kanaatlere saygı göstermesini bilirdi. O büyük adam milletin kendisini takip edeceğine ve devrimleri iyi karşılayacağına emindi. Atatürk'ün kendi ağzından işittim. Bir gün ben bu inkılabı başka memlekette yapamazdım dedi. Atatürk kendi çevresini tanımış ve memleketin nelere ihtiyacı olduğunu gayet iyi sezmişti. Çevresindeki arkadaşları da devrimi benimseyen ve kendisini gayet samimi olarak izleyen insanlardı. Atatürk her şeydi, büyük bir dahiydi. Çevresini tanımış bir insan olduğu için de bu derece başarılı olmuştu. Devrimler konusunda bugün ne düşünüyorsunuz? Bazı hastalıklar vardır. Hani tamamen yok olmadan önce son bir reaksiyon gösterirler. İşte son zamanlarda ortaya çıkan bazı irtica olayları da geçen bu hastalığın son reaksiyonları gibidir. Bu gibi can çekişmelerin bir tehlike oluşturacağına asla inanmıyorum. İrtica bu memlekette asla bir daha dirilmemek üzere ölmüştür. Artık memleketi tehdit edemez. Devrimleri gölge düşüren en ufak noktalar bile bizim için sonsuz üzüntü kaynağıdır. Böyle bir noktanın hissedilmesini bile istemem. Bilhassa laikliğe karşı gösterilecek her tepki beni nasıl üzer anlatamam. Fakat dediğim gibi artık bu mikropların yayılma tehlikesi kalmamıştır. 1923'teki amaçlarınıza ne ölçüde ulaştınız? O zamanki gayelerimizin %90'ı gerçekleşmiştir. Uzun yıllar memleketin üstüne bir kabus gibi çöken softa tahakkümünün kalkması gayelerimizin başında geliyordu. Kapitülasyonlardan ve yabancıların iç işlerimize karışmalarından kurtulmak en büyük siyasi emelimizdi. Bunları yıkmış olmaktan daha büyük ne olabilir? Bugün vatan lehine hareket eden her parti benim partimdir. Memleketin yükselmesine çalışan herkesle beraberim. Hepsine başarılar dilerim. Bundan başka ne gayemiz olsun? Akşam, Cumhuriyeti kuranlar anlatıyor. 6 Kasım 1951. Ragıp Özdemiroğlu'nu 23 Mart 1958'de 65 yaşında yitirdik. Cumhuriyeti duyuran toplar atılırken Atatürk bana, "Toplar İstanbul'da bir takım insanların başında patlayacak," dedi. Necip Güven. 1874'te Mardin'de doğan Necip Güven, 1920'lerin başında Mardin'de Ziraat Bankası Şube Müdürü'ydü. Müdafaa-i hukuk örgütlerinde görev aldığı için Büyük Millet Meclisi toplanırken Mardinliler kendisini milletvekili seçerek Ankara'ya gönderdiler. 1920 yılından 1927 yılına kadar 8 yıl milletvekilliği yaptı. İstanbul'da kendisiyle konuştuğum zaman 77 yaşında dinç bir eski politikacıydı. 1946'da CHP'den ayrılmış ve 5 yıldır politika dışında kalmayı yeğlemişti. Beni evinde kabul etti ve sorularımı şöyle yanıtladı. Cumhuriyetin ilan edilmesini biz zaten 1. meclisten itibaren bekliyorduk. Gerçekte 1. dönemde de Cumhuriyet vardı. Adı Cumhuriyet değildi. 2. dönemde hükümet şeklinin değişmesi gereğini duyuyorduk. Cumhuriyetin ilanına ait yasanın kabulünden sonra reisi cumhur ilanına geçildi ve biz de Mustafa Kemal'i 166 oyla seçtik. Seçimden sonra kendisini ilk tebrik eden ben oldum. Emir Bey'in de toplar atılsın. İstanbul'a da haber veririm, orada da toplar atılsın dedim. Evet dedi, İstanbul'daki toplar bir takım insanların başında patlayacaktır. Gerçekten de öyle oldu. Cumhuriyetin ilanı İstanbul'da pek çok insanın rahatını kaçırmış fakat buna karşılık halk kendi kaderine hakim olmuştur. 28 sene içerisinde yapılan işlerin en önemlisi sizce hangileridir? Muhakkak ki Cumhuriyet'in en önemli eseri devrimlerdir. Bunlardan başka memleketin demir yollarıyla örülmesi de Cumhuriyet'in nimetlerindendir. 1923'teki amaçlarınız ne ölçüde gerçekleşti? Cumhuriyet'in ilanında bir tek amacımız vardı. İstiklal mücadelesini kazanmak. Bu mücadele etrafında hepimiz birleşiyor ve canla başla çalışıyorduk. İstiklal Harbi bitti. En büyük gayemizi elde etmiş olduk. Takdir-i Sükun Kanunu'na kadar mebusluk vazifemizi hakkıyla yaptığımıza eminim. Fakat ondan sonra ne yazık ki görevlerimizi yerine getiremedik. Siyasi hava gerginleşti, muhalefet susmak zorunda kaldı, 1. ve 2. mecliste görülen hürriyet havası kayboldu gitti. 7 senelik milletvekili döneminizdeki faaliyetlerin en önemlileri hangileridir? Mebusluğum esnasındaki faaliyetlerim arasında bilhassa istiklal mahkemelerindeki üyeliklerim önemli yer tutar. Yozgat'taki isyan hareketleri üzerine Kayseri'de oluşturulan İstiklal Mahkemesi'nde Refik Koralt'tan ve Mazhar Müfit'le Kastamonu İstiklal Mahkemesi'nde de Yusuf Kemal, Mustafa Necati ve Refik İnce ile birlikte vazife gördük. Bu mahkemeler gayet adilane çalışmış ve istiklal mücadelesinin kazanılmasına hizmet etmiştir. Medeni kanunun bazı maddelerini değiştirmesi hakkında da tekliflerde bulunmuştum. Bunlar evlenmeyi ve boşanmayı kolaylaştıracaktı. Fakat kabul edilmedi. Bugün neler yapılmasını öneriyorsunuz? Her şeyden evvel antidemokratik kanunların tamamen ve derhal kaldırılması lazımdır. Basın tam bir hürriyete kavuşmadıkça memlekete hürriyet yerleşemez. Özgürlükleri kısıtlayan yasalar var oldukça her zaman başka bahaneler yaratılıp halkın hürriyeti elinden alınabilir. Son yıllardaki demokratik gelişmeler müspet bir hareket olmakla beraber yetersizdir. Bundan başka Ayan Meclisi'nin kurulmasını da gerekli görmekteyim. Akşam, Cumhuriyeti kuranlar anlatıyor. 5 Kasım 1951. Necip Güven'i 10 Ocak 1960 günü yitirdik. Atatürk, ben devrimlere karşı olanların düşmanıyım. Onlar milletimin kaderine saldırıyorlar. Tek başıma kalsam bile onları öldürürüm demişti. Enver Ziya Karal. Profesör Enver Ziya Karal'ı 1960'lı 70'li yıllarda Ankara'da UNESCO Milli Komisyonu'nda tanıdım. Aramızda sıcak bir dostluk bağı kuruldu. Paris'te Pertem Naili Borutav'dan adını sık sık duyardım. Aynı yaşlardaydılar. Öğrencilik yıllarında da yakın dostlukları olmuştu. Enver Ziya Hoca'nın Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkan 4 ciltlik Osmanlı tarihini uzun yıllar başucu kitabı yapmıştım. Kendisine büyük hayranlığım vardı. 1974-1975'te TRT'de bulunduğum dönemde onu da Atatürk'e dair düşüncelerini anlatmak üzere TV ekranına çağırdım, kabul etti. TV stüdyosunda kendisini tanıtırken şöyle demiştim. Enver Ziya Karal 1906 yılında Kosova'da doğdu. Liseyi Edirne'de bitirdikten sonra Fransa'ya gitti. Lyon'da tarih üzerine araştırmalar yaptı. 1933'te yurda döndü. İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde doçentliğe başladı. 1940'ta Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde tarih profesörlüğüne atandı. Enver Ziya Karal, Atatürk tarihi üzerinde 1930'lardan beri araştırmalar yapıyordu. Bu konuda bir yığın yazı yayınlamış, konferanslar vermişti. Amerika'da, Kolombiya'da, Arizona'da, Stanford'da öğretim görevlisi oldu. Tarih alanındaki hizmetlerinin arasında İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün kuruluşu gelir. Ayrıca Selanik'teki Atatürk Müzesi'nin de kurucusudur. Enver Ziya Atatürk'ü en iyi bilen kişilerin başında gelir. Bu konuda araştırmalar yaparken sayısız üçlüklerle karşılaştığını biliyorum. Şimdi kendisinden bu konudaki düşüncelerini rica edeceğim. Atatürk üzerinde çalışmalarım olmuştur. Fakat bunlar beni tatmin etmiş değildir. Çoğu duygusal planda kalmıştır. Atatürk'ün ölümünden bu yana hemen her yıl konuşmak durumunda kaldım. Ayrıca makaleler yazdım ve broşürler de yayınladım. Fakat yapıt denebilecek bir Atatürk kitabı henüz yazmış değilim. Siz bir konuşmanızda ben her gün Atatürk'ü yeniden keşfediyorum, yeni yeni tanıyorum demiştiniz. Efendim, bu sözüm doğrudur ve bir açıklama yapmam gerekir, belki bir itiraftır. Atatürk hakkında çok okudum, bunu kabul ediyorum fakat Atatürk'ü çok iyi anladığımı iddia edemem. Çünkü öyle olaylar karşısında kalıyoruz ki bunları daha önce bilmediğimiz için vermiş olduğumuz hükümler pek sağlam olmuyor. Nitekim yeni çıkan hatıralarda ilgi çekici bilgilere rastlıyoruz. Bu bilgiler ortaya çıktığı zaman keşke bundan 10-15 sene evvel bilseydim de plan yazımda bunu yazsaydım diye üzülüyor ve yazdıklarımı yeniden gözden geçirmek istiyorum. Bu bakımdan öyle sanıyorum ki Atatürk kolaylıkla anlaşılmayacaktır. Bunun bir sebebi de kamuoyunda Atatürk'le ilgili düşüncelerin bazı siyaset adamlarımızın davranışlarıyla aldığı yaradır. Oraya geçmeden önce sizin bir sözünüzü hatırlamama izin verin. Siz 1950'den önce Atatürk üzerinde araştırma yapmak, objektif yazı yazmak çok güçtü demiştiniz. Çok doğru. Tarihin ülküsü objektif olmaktır. Ama tarih olayları iki kutup arasında geçer. Yani hem fikir hem de duygu tarihi olayların bir çeşit çimentosudur. Bu bakımdan tarihle uğraşanların %100 objektif kalabileceğini ben kabul etmiyorum. Atatürk konusunda da objektif olunduğuna inanmıyorum. Çünkü ben Atatürkçüyüm diyenlerin objektif olmaları beklenemez. Ben tarihle uğraşan bir tarih hocası olarak Atatürk üzerinde yazar olarak kabul edilmem gerekir kanısındayım. Hala yayınlanmamış, işlenmemiş anılar var mı? Öyle sanıyorum ki meclis zabıtlarının yayınlanmasında pek çok şey ortaya çıkabilir. Sonra yayınlanmamış anılar bulunduğuna da inanıyorum. Fakat bunları bulmak güç. Çünkü görüyoruz ki Atatürk döneminde yaşamış olanlarla sıkı temas kurmuş olanlar hatıralarını yazıyor ve elimize ilginç bilgiler geçiyor. Gerçi anıların %100 doğru kabul edilmesi gerekmez. Bunlar bir çeşit kontrole, eleştiriye tabi tutulmalıdır. Fakat ne olursa olsun resmi yazıların dışındaki anılar ayrıntılar için biraz da duygusal yaşam için lazımdır. Çünkü tarih matematik değildir. Duygusal tarif olmadan tarih eksik kalır. Tarihte gördüğümüz her fikrin duyguyla bir bağı vardır. Bunlar eğer ilişiği gösterilmezse tarih çok çorak kalır ya da bir çeşit övgü haline alır. Tarih yazarken bir nevi armoni yani ahenk yaratmak şarttır. Sayın hocam, Atatürk'le ilgili bilgilerin derlenmesi için daha neler yapılması gerekir? Kısaca arz edeyim. Yapılması gereken şey şudur. Atatürk Türk devrimiyle bir bütün oluşturur. Atatürk'ü Türk devriminde, Türk devrimini de Atatürk'te görmek gerektiğine göre önce Atatürk Enstitüsü'nü, daha doğrusu Türk Devrim Tarihi Enstitüsü'nü yeniden örgütlemek gerekir. Atatürk'le ilgili bütün dokümanlar burada toplanmalıdır. Bu da yetmez çünkü bu ancak bizim kuşağımızın Atatürk'e verdiği değeri belirtir. Bunun yanı sıra yabancı basında yayınlanmış yazılardan da seçmeler yapılması, Batı'nın, Doğu'nun bütün gazetelerinin taranması gerekir. Ayrıca bir de bibliyografya çalışması yapılmalıdır. Bu da yetmez. Bugün üniversitelerde Atatürk'le ilgili doktora tezleri yapılmaktadır. Bunları da izlemek gerekir. Atatürk hakkındaki her belge Türk devrimini aydınlatıcı niteliktedir. Sayın hocam, siz Atatürk yeni bir üslup getirdi dersiniz her zaman. Bu konuda bir şeyler söyleyebilir misiniz? Efendim, Atatürk'ün yeni üslup getirmesindeki düşüncem şu. Atatürk devlet başkanı olarak önceki dönemlerde görünmemiş bir konuşma tarzına sahiptir. Bunda gayet tabii, açık bir mantık bulunuyor. Fakat bunun dışında bir şey var. Atatürk bir devrimci üslubu getiriyor ki bu üslup zaten kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni karakteriyle bir bütün oluşturuyor. Atatürk özellikle düşüncelerini halk arasında yaydığı için halk tarafından anlaşılmasını isteyen bir insandı. Bunun için de halkla dobra dobra konuşma yoluna gitmiştir. İsterseniz bir örnek vereyim. Bir aralık tutucu bir grup onun yaptığı devrimleri eleştirmeye başlayınca Atatürk'ün şu biçimde bir savunma yaptığını görüyoruz. Bu savunmadan başka bir şeydir ama yine de savunma diyelim. Atatürk diyor ki, eğer onlar hakkında, yani devrimlere karşı koyanlar hakkında ne düşündüğümü bilmek isterseniz derim ki ben şahsen onların düşmanıyım. Onların ileri atacakları her adım yalnız benim şahsıma karşı değil milletimizin kaderine karşı bir saldırıdır. Böyle bir saldırı yapanların karşısında meclis bulunmazsa, kanunlar bulunmazsa, bütün arkadaşlarım beni terk etse, ben yalnız kalsam bile yine onlara karşı yürürüm, yine öldürürüm. Bu üsluptur ki devrimi perçinlemiş, ayakta tutmuştur. Atatürk görüyorsunuz ki düşündüğünü düşündüğü gibi söylüyor. Yani her olayda düşüncelerinin devrimle bir ilgisi var. Atatürk hiçbir vakit arka planda fikirler üzerinde durup yoruma elverişli sözcükler söylememiştir. Acaba bu hangi anlama gelir, kaç anlama gelir böyle bir şey düşünmemiştir. Her şey açık seçiktir ve bu bakımdan yeni bir üslup getirmiştir. Bilmiyoruz ondan önce böyle insanlar var mıydı? Hatta ondan sonra kaç kişi vardır düşünebiliriz. TRT her hafta bir konuk. 8 Kasım 1974. Enver Ziya Karalı 19 Ocak 1982 günü yitirdik.